Evet, Allah'ın sözüne hoş geldiniz. Bugün harika bir mezmur okumak istiyorum. Onun üzerine düşünmek istiyoruz birlikte. Sık sık sorulan bir soru var. İnsanlar soruyor ki, ya Allah'ı tanımayanlarla ne olacak? Onlara ne olacak? Hani biz fırsat bulduk, iyi haberi duymaya, Allah hakkında bilgilerimiz var, bir sürü kitap okuduk, bir sürü internetten bir şeyler bilgi aldık. Ya Allah'ı tanımayanlara ne olacak? Onlarla kurtuluş var mı? Onlar Allah hakkında bilgi var mı? Peki öyle insanlar var mı ki yeryüzünde? Var mı bir kişi bir gün Rabbin önüne çıkıp desin ki, ama sana nasıl iman edebilirdim? Sen kendini bana göstermedin ki. Var mı öyle bir insan? Hep böyle düşünüyoruz değil mi? Cumlalarda sivilizasyondan uzak yaşayan insanlar var mı? Bugün öyle bir mezmur. Mezmur 19'u okumak istiyoruz ve birçok kişinin tanıdığı ünlü İngiliz bir yazar var, C.S. Lewis. O çok büyük bir Allah adamıydı ve ona göre diyor ki bu mezmur en güzel mezmuruymuş ve birçok kişi aynı fikirde. En güzel mezmur değil mezmur 23 ama bu 19 çok harika bir anlayış veriyor bize. En çarpıcı edebiyat yani menzume stilini kullanıyor ve en derin hakikatler ortaya koyuyor. Evet, bu mezmurda Rab'in üç ayrı yolda konuştuğunu görüyoruz. Rab evrende konuşuyor, kosmosta. Rab kendi kanununda konuşuyor bize. Ve Rab insanların vicdanlarında konuşuyor. Onlara tek tek bir göz atmak istiyoruz. Ve bugün biraz çok farklı şeyler anlatacağım. Biraz sabredin, dayanın. O zaman anlayışımız gerçekten çok büyüyecek. En birinci parça bu 19. mezmurda ayet 1'den 6'ya kadar Davut yazıyor bu mezmuru ve Davut anlatıyor ki Allah kendini evrende yani kosmosta kendini tanıtıyor. Gökleri ve güneşi anlatıyor. Biz bugün hep evlerdeyiz değil mi? Herhangi bir evdeyiz. Hiç dışarıda gecelemiyoruz. Çok seyrek ara sıra bir palatkada bir çadırda kalıyoruz. Ama bütün yani gökün altında hiçbir şey yokken insanlar eskiden öyle yapardı. Yolculuk yaparken hani herhangi bir yani gece kalın da sadece yani tarlada yatardılar gökün altında. Ve bugün elektrik lambalar var. Eskiden onlar da yoktu. Ve geceleyin kasabalar kapkaranlıktı. Yani bütün karanlık ve her yıldız o kadar hızlı parlardı ki bugün biz bunu fark edemiyoruz. O yüzden yıldızlar çok daha fazla böyle canlıydı onlara. İnsanlar göklerde yıldızlara sanki haşır neşiriydi. Yukarıya bakarken sanki kocaman bir perde, kumaştan sanki bir kubbe görürdüler ve sanki kumaşın içinde bazı delikler vardı. Öyle düşünürdüler ve oradan bir ışık geliyor. Ama bu çok böyle esrarengiz bir ışık çünkü güneş aşağıda, güneş batmıştı. Nereden geliyor bu ışık? Ve insanlar şaşbaş kaldırdılar bu yıldızlara. Evet, yıldızların da bir gece içinde gökü boydan boya gezdiklerini fark ettiler değil mi? Aynı yerde durmuyorlar, dönüyor. Dünya nasıl dönürse yıldızlar da öyle dönüyor değil mi? Bunu fark ettiler. Ondan sonra baktılar yıldızlar tek başına değil belli başlı gruplar içinde. Hani ve her bir gruba bir ad verdiler. Evet, gruplar oluşturuldu ve bu sanki insanın hayallerini oynattırdı. Sanki o da bir aslan var. Aslan burcu. O da ikizler var. O da gene bir boğa var. Değil mi? Öyle bakardılar. İşte burçlar öyle meydana geldi dediğimiz, burç dediğimiz böyle meydana geldi. Ayrıca dediler ki o da hidra var. Bu işte Greklerin böyle bir deniz canavarı, bir kocaman bir yılan gibi. O da Orion denilen bir avcı var. Yani böyle hayali şeyler uydurdular. Yıldızları birçok masallarla, efsanelerle bağlardılar. Ama insanlar göğe bakarken hayran kaldı. Davut da bir çoban iken ve sonra askerlik yaptı uzun seneler. Ve bu çoban ve asker iken sık sık göklerin altında yattı. Ve saatlerce nöbet tutarken de yapayalnız kaldı Davut. ve gökte Allah'ın sesini duydu. Oraya bakarken hayran kaldı ve bu 19. mezmurda bunu görüyoruz. Ve burada iki konu gösteriyor. Yıldızlar bir de güneş. Bakıyoruz. Ayet 1. Gökler Allah'ın şanını anlatıyor. Gök kubbesi onun ellerinin işlerini bildiriyor. Gün güne ondan söz eder ve gece geceye onu tanıtır. Burada konuşmak yok, sözler yoktur, sesleri işitilmez. Ancak melodileri bütün yeryüzünü dolaşır. Türküleri dünyanın ucuna kadar ulaşır. Orada Allah güneşe bir çadır kurmuştur. O güneşi ki yatak odasından çıkan bir güvey gibi, koşusuna başlamak için sevinen bir baba yiğit gibi atılır. Gökün bir ucundan çıkar, öbür ucuna döner ve sıcaklığından hiçbir şey kurtulmaz. İşte geceleyin ve gündüz gördüklerini dile getiriyor. Ve diyor ki bu gökler ve bu güneş konuşuyor. Güneş derken yiğit bir adama benzetiliyor. İki benzetme var burada. Yeni evlenmiş, gelinle ilk geceyi geçirmiş bir güvey gibi diyor. Ve şimdi çadırından çıkıyor, odasından çıkıyor. Ya da koşuyu başlamadan önce atletler böyle ısınma hareketleri yapıyorlar ya. İşte aynı güneş öyle davranıyor. Sabah doğarken böyle fırlıyor birden ve ondan sonra uzun bir koşu yapıyor akşama kadar. Sanki her an yani fırlayacak. Ve aynı biçimde her insan ona bakarken hayran kalıyor. Ve diyor ki onu bir güç yarattı. Onu bir güç ayarladı. Ve bunu demek zorunda. Sonra yıldızlara bakıyor. Ve her yıldız sanki ince bir ses, hafif bir melodi çıkarıyor. Ve bütün hepsi birlikte kocaman bir orkestra oluşturuyor. Yani Davut böyle canlandırıyor onu kendi kafasında. Peki güzel de orkestra derken orkestra nasıl harmoni içinde bir müzik parçası çalabilir? Her enstrüman başka bir şey çalırsa değil mi? Ne lazım? Bir dirigent lazım. Değil mi? Bir dirigent lazım bütün sesleri böyle harmoni, ahenk yapsın. Yüzlerce çalgı harmonileştirmesi lazım. Bu dirigent kimdi? Tabii ki Allah'ın kendisi. Rabbin kendisi diyor. Gökler, güneş ve yıldızlar bunu bize konuşuyor, bize tanıtıyor. Aslında diyor ki söz yok. Yani insanca bir söz yok. Ama gene de güneşe ve yıldızlara baktığın zaman onlar bize konuşuyor. Ne diyorlar? Bizi yaratan biri var. Onu ara. İnsan bunu anlıyor. Her bir insan bunu fark edebilir. Var mı bir insan bu kadar akılsız olsun desin ki ah Allah yok. Bu kendiliğinden oldu. 1901 senesinde Grisya'da Yunanistan'da Antikythera adında bir ostrov, bir ada var. Ve onun önünde batmış bir gemi buldular. Ve bu geminin içinde dünyanın en eski kompütörünü çıkarttılar. Tabii elektrik kompütörü değil, bu başka. Çarklarla çalışan bir kompütör. Bu bir avuç büyüklüğünde böyle 30 santim kadar bir kutu. Ve bu kutunun içinde 82 tane çark vardı. İnsanlar şaşbaş kaldılar. Çünkü bu İsa'dan önce 200 senesinden kalma bir aparat idi. Ve ona baktılar ve şaşbaş kaldılar. Bu neye yarıyor ve ne kadar incelikle, ne kadar ustalıkla bunu yapmışlar. Ve bu aparat bu bir kompüter gibi çalışıyordu. Bütün yıldızların yani pozisyonunu gösteriyordu. Ne, hangi datada, hangi tarihte bu falanca yıldız nerede olacağını gösteriyordu. Sen bunu hesaplayabilirdin. Ve ona bakınca herkes şaşmaş kaldı. İsa'dan önce 200 senesinde insanoğlu nasıl böyle bir şey yapabildi? Ama hiç kimse demedi. Bak ne enteresan bir şey. Nasıl bu aparat kendiliğinden oluştu? Değil mi? Yok böyle bir akılsız adam. Herkes anladı ki Grekler bunu büyük ustalıkla, büyük bir bilgiyle yapmışlar. Kimse değil mi bu aparat kendiliğinden ortaya çıkmış? Mümkün değil. Ama gene yıldızlara ve güneşe bakarken insanlar öyle düşünüyor. Hatta insanoğluna bakarken, insanın bedenine bakarken ne diyorlar? Ah bu kendiliğinden olmuş. Ne kadar akılsızlık. Aynı biçimde yıldızlara ve güneşe bakan, onları inceleyen herkes en sonunda lazım desin ki hamdolsun. Bütün bunları yaratan Rab Allah'a övgüler olsun. Rab işte Davud'un ağzından bize bunu konuşuyor. Tabii ki eski insanların bilgisi çok sınırlıydı. Çok az bilirdiler. Bugün milyonlarca defa, milyonlarca kat daha fazla bilgiye sahibiz. Ve okudukça insan daha fazla coşuyor. Ve ben size şimdi bazı şeyler anlatmak istiyorum. Diyeceksin abi bu çok sıkıcı. Ama bugün insanlar neler araştırmış? Neler araştırmış ve Davud'un çok basit bir biçimde yıldızlar diyor, güneş diyor. Tamam mı? Ama biz bugün o kadar fazla bilgiye sahibiz. Küçük bir parça size anlatmak istiyorum. Ve o zaman daha fazla coşacağız, daha fazla Rabb'e övgüler olsun diyeceğiz. Biliyoruz güneş ve yıldızlar farklı bir şey değil. Güneşimiz bir yıldızdır, değil mi? Bize kocaman görünüyor çünkü bize en yakın yıldızdır. Ve o kadar büyük gözüküyor o yüzden. Şimdi bir rastlantı olarak diyelim. Güneş ve ay gökyüzünde aynı büyüklükte gözüküyor. Yani tabii ki onların arasında çok büyük fark var. Ay derken biliyor musun ne kadar büyük? 3475 kilometre. Bir şey değil. Küçücük dünyaya göre. Güneş dersen 1.390.000 kilometre. Yani güneş aydan 400 kat büyüktür. Ama aynı zamanda 400 kat uzaktır. Mesafe çok uzak. Ve o yüzden bunlar gökte aynı büyüklükte gözüküyor. Rab öyle mahsustan yaptı. Ve yani sadece birkaç kilometre fark olsaydı bu hani farklı gözükeceydi. Ve siz biliyorsunuz ara sıra bunlar ikisi üst üste geliyor. O zaman diyoruz ya güneş tutulması ya ay tutulması. Bu sadece dünyada mümkündür. Rab öyle ayarladı ki onların mesafesine ki sadece yeryüzünde dünyada bu gözüksün. Başka planetalarda böyle bir şey yok. Rab onu mahsustan öyle ayarladı ki dikkatimizi çeksin. Ve eskiden beri insanlar güneşin tutulmasını görünce panike düştüler. Dünyanın sonu geldi diye. Tabii bu sadece 3-4 dakika sürüyor. Ama bu 3-4 dakika içinde herkes panike düşüyor. İşte gökler Rab'in şanını anlatıyor. Bugünlerde tam olarak biliyoruz yıldızlar nasıl kocaman, nasıl meydana geliyor. Her bir yıldız en başta kocaman bir gaz bulutundan meydana geliyor. Ve yıldızların içinde hidrojen yakıp tamamı helyum üretiliyor. Bu proses nasıl bir şey? Bu çok fazla enerji yani sağlıyor. Aslında atom bombasının içindeki proses her bir güneşte, her bir yıldızda o yani tekrarlanıyor. Atom bombasında ne kadar güç var? İşte aynı proses yani her bir yıldızda var. Her yıldız doğuyor, milyarca sene yanıyor ve en sonunda ölüyor. Ama ölmesi de bir patlama oluyor. Kocaman süpernova denilen bir patlama ile ölüyorlar. Her yıldızın hani hayatı var sanki. Milyarca sene süren bir hayat. Ve o süpernova denilen patlama içinde bize lazım olan daha ağır elementler meydana geliyor. Mesela oksijen, karbon yani vüglorot, fosfor, demir, altın, bakır. Bunlar güneşin patlamasından meydana geliyor. Daha önce bunlar yok. Ve Rab işleri öyle ayarladı ki yeryüzünde, bizim planetimizde, bizim dünyada yaşamın olabilmesi için öyle bir düzen kurdu ki ağzımız açık kalıyor. Ve biz buraya gittikçe daha fazla anlıyoruz. Sadece son yıllar içinde, hani 20 sene içinde bunlar, insan bunu öğrendi. Ki bizim burada yeryüzünde, planetada yaşayabilmesi için Rab neler yaptı? Ne böyle rastlantılar bir araya geldi ki böyle olsun. Yani 13 tane faktör var lazım ayarlansın da ve o da rastlantı olmaz. Ne gibi? Mesela sen sokakta 100 leva bulursan bu suçan, değil mi? O oluyor. Ama bir gün sonra gene 100 lira bulursan, üçüncü gün gene 100 lira bulursan, 13 gün arka arkaya 100 lira bulursan ne yapacaksın? Biraz düşünmeye başlıyorsun, değil mi? Nasıl olabilir mi böyle slučajno? Olabilir mi böyle rastlantı olarak? Ve aynısı Rab yani kosmosta bize gösteriyor. Şimdi bazılarını anlatmaya çalışacağım. Bizim güneş sistemimiz kocaman bir galaksi içinde bulunuyor. Buna diyor Samanyolu, duydunuz mu? Red Simpet. Samanyolu. Ve bu Samanyolu'nun içinde 400 milyar yıldız bulunuyor. 400 milyar nedir? 400 bin milyon. O kadar yıldız bulunuyor ve her bir yıldızın etrafında planetalar var bizim gibi. Düşünebiliyor musunuz? O kadar büyük. Şimdi bu kocaman böyle rastgele bir bulut gibi değil. Merkezde, center'de onlar çok çok daha sık ve kenarda daha seyrek. Bizim güneş en uygun pozisyonda bulunuyor. Kocaman galaksinin en uygun pozisyonda. Kenarda yani çok fazla öbür yıldızlara yakın değil. Anlatım bu süpernovalar, patlamalar olunca bunlar yani yakın bir çevrede olursa bütün hayat bitiyor. Ama Rab öyle ayarladı ki biz en kenardayız ve burada rahat insan yaşayabilir. Sonra bu birinci rastlantı. Sonra değişik tip yıldızlar var. Bazı yıldızlar kocamandırlar ve çok kısa yaşıyorlar. Yani kısa derken birkaç yüz milyon sene. Onlara mavi dev velikan diyoruz. Öbür tarafta çok daha küçük yıldızlar var. Onlar kırmızı, kırmızı cüceler diyoruz. Onlar çok uzun yaşıyorlar. Yani milyarca sene. Ama bu küçük yani kırmızı cüceler, onlar çok fena. Diyorlar ya, hani kısa insanlar fenaymış. Hani onlar da çok fena. Ne gibi? Onlar çok fazla radyasyon, radyoaktif materyal saçıyorlar ve gene onların etrafında hayat mümkün değil. Rab öyle ayarladı ki bizim yıldızımız, bizim güneşimiz tam ortada G tipi, ne fazla küçük ne fazla büyük. Öyle ki uzun bir hayatı var. 4,5 milyar sene önce bizim güneş sistemimiz meydana geldi. Ve o tip yıldız yani bizim için en uygun. Yani hayat olabilir burada, hayat meydana çıkabilir. Bol bol zaman var ve radyasyon yok. Bu ikinci rastlantı. Evet. Ve dünyamız 4 milyar sene, 4 bin milyon sene önce şekillenmeye başladı. Ve güneşin sistemin içinde, hani biraz bilgi veriyorum, sıkılmayın. 4 planeta var, nerede? Toprak var. Yani biz bunlara topraklı planeta diyoruz. Merkür, Venera, Dünya ve Mars. Ondan sonra 4 tane gaz planetası. Onlar kocaman ama toprak yok. Sadece gaz. Kocaman. Değil mi? Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Belki duydunuz bunu. Yani bu kayalı planeta bizim gibi içeride bulunuyor. Ama bu kayalı, bu material nereden geliyor? Rab nasıl yaptı da böyle olsun, sadece gaz olmasın? Yani bu kayalı planetanın oluşması için güneşimiz ağır elementleri çekmek zorundaydı. Ağır elementleri buraya gelsin diye. Ve güneşimiz tam uygun yerde bulunuyor. 3,4 milyar sene önce ne oldu? İki tane kocaman planet var ya, Jüpiter ve Satürn, belki duydunuz. Onlar gezmeye başladı. Birdenbire onlar güneşe yaklaşmaya başladılar. Ve tabii ki dünyaya da yaklaşmaya başladılar. Ve dünyaya yaklaşırken ne oldu? Dünya, hani Rab öyle ayarladı ki, hani bunlar sanki dünyayı daha fazla dışarı çektiler. Güneşten biraz uzaklaştırdılar. Tam o yere geldiler. Ne fazla sıcak, ne fazla soğuk. Ondan sonra gene kayboldular. Nasıl? Güneş sisteminin en büyük planetaları, Rab onlara buyurdu ki dünyaya yaklaşın. Dünyayı biraz dışarı çekin. Ondan sonra gene kaybolun. Nasıl oluyor bu iş? Ve ancak böyle hani güneşte en lazım olan uzaklıktayız. Ne fazla uzak ne fazla yakın. Değil mi? Fazla uzak olsa donuyoruz. Fazla yaklaşırsak yanıyoruz. Ve bunu nasıl yaptı? İki tane kocaman planeta yolladı. Azıcık çekti. Ondan sonra geliyor. Nasıl? Evet. Sonra ne? Yeryüzünde yaşam olsun diye daha neler lazım? Kocaman ağırlığı ile güneş sisteminin en kenarında kometleri çekti. Jüpiter ve Satürn kocaman planetaları değil, kometaları çekti. Onlar yani kendi ağırlığıyla yani güneş sisteminin dışında böyle bulunan bütün kometaları yani içeri doğru çekti ve birçokları dünyaya düştü. Ama bu kometalar neydi? Kocaman buz dağları. Ve yeryüzünde gördüğümüz bütün bu sular nereden geliyor? İşte o kometalardan. Jüpiter ve Satürn içeri gezmeseydi su yoktu. Ve hayat için su lazım. Onu biliyorsunuz. Dünyada yaşam olması için mevsimler lazım, sezonlar lazım değil mi? Bahar, ilkbahar, sonbahar. Bu nasıl oluyor? Neden yani oluyor? Bir planeta böyle dik dursa ve böyle dönerse mevsimler olmaz. 23 derece eğri durması lazım ve dünya öyle geziyor. Bu neden geldi? Önce dik duruyordu ve 23 dereceye nasıl eğri başladı olmaya? Bu kendiliğinden olmaz. Rab ne yaptı? Eskiden yani milyarca sene önce Theia denilen bir başka bir planeta vardı, bir gezegen vardı. O Mars büyüklüğünde o dünya ile çarpıştı. Ve öyle kocaman bir çarpışma oldu ki bütün paramparça oldu, sonra gene toplandı ve oradan bugün gördüğümüz ay çıktı. Ay dediğimiz bu çarpışmadan oluşuyor. Ay koptu ve dünyanın etrafında dönmeye başladı. Ve bu vuruşma da tam dünyanın ekseni 23 derece eğri olmaya başladı. İşte biliyor musunuz? Artık okyanuslarda gelgit var değil mi? Okyanuslar yükseliyor, azalıyor. İşte bunlar hepsi şart, onsuz yeryüzünde yaşam olmaz. Ve bu sebeplerden denizde hayvanlar gelişti. Ayrıca diyelim yaşayan bitkiler var, hayvanlar var ama güneşten o kadar fazla radyasyon, radyoaktif materyal çıkıyor, hayat ölmesi lazım. Kim ve nasıl bizi bundan koruyabildi? Nasıl korunuyoruz bu güneşten çıkan radyasyonla? Bütün evrende hayat yok, sadece bizim küçücük planetada var. Nasıl? Az önce anlattığım bu Theia çarpışmasında o bütün yani kocaman bir planeta gibi dünyamızın içine dağıldı ve direkt çekirdek oldu. İşte biliyor musunuz? Ve bu çekirdek demirdir. Ve biz bugün öyle bir planetada yaşıyoruz, içinde demir var. Sıcak demir, yani eritilmiş demir. Ve bütün bugünkü yeryüzünde onun üzerinde yüzüyor. O demir çekirdeği içeriden dönmeye başladı. Ve dakikada biz bunun içinde bulunuyoruz. Ve böylelikle bu içinde dönen demir parçası, yani çekirdek, böylelikle zamanla magnetik bir alan oldu. Ve bu magnetik alan, buna diyoruz magnetosfer ve bu bizi güneşin ışınlarından korunuyor. O olmazsa hepimiz ölüyoruz. Rab bu bir çarpışmasında neler ayarladı? En başta güneşimiz daha sıcak idi. Ve aslında hayatın oluşmasına fırsat yoktu. Ama Rab ne yaptı? Gene bu Theia çarpışmasında bunun sonucu olarak dünya ilk atmosferini kaybetti. Yeni bir atmosfer oldu. İşte bu artık bunun içinde karbondioksit var. Ve bu karbondioksit yani dediğimiz gibi bir parnik, bir sera gazıdır. Yani orada fırsat veriyor. Isınınca bu sıcaklık dünyada kalıyor. Yoksa gene hepimiz donacaktık. Evet, yorulduk. Hayatta bu kadar astronomiyi anlatmadım. Ama insan bütün bu konuları düşünürken hayran kalır. Davut bu mezmuru yazarken bir şey anlamazdı. Değil mi? Ama şimdi anlıyoruz neler lazımdı. Biz burada olalım. Yani biz gerçekten hayran kalıyoruz. Davud'un dediği gibi gökler Allah'ın şanını anlatıyor. Gök kubbesi onun ellerinin işlerini bildiriyor. Demek ki dünyadaki yaşam başkalarının dedikleri gibi astronomik tesadüflerden zincirle oluşuyor. 13 tane rastlantı lazım arka arkaya olsun da yeryüzünde hayat meydana gelsin. Kim gözlerini açıp beynini azıcık çalıştırırsa Davut gibi aynı sonuca varıyor. Rab kendini bu evrende tanıtıyor. Ben varım diyor. Her gün oradan bizi konuşuyor. Yeter ki gözlerimizi ve kulaklarımızı açalım. Ve biz buna yani böyle öğretiş olarak diyoruz doğal vahiy ya da genel vahiy. Vahiy demek Allah'ın kendini açıklaması. Genel demek herkes bunu görüyor. Pavlus bunu anlatıyor Romalılar 1. bölümde ayet 19 ve 20. Öyle diyor Pavlus. Çünkü onlar da Allah'tan için bilinen şeyleri açık açık görüyorlar. Kim onlar? Herkes. Allah kendisi bu şeyleri onlara açık etmiştir. Allah'ın görünmez tarafları, hani onun kuvveti ve tanrılığı dünyanın kuruluşundan beri görünüyor. Bunlar yaratılan şeylerden anlatılıyor, anlaşılıyor. Öyle ki insanların artık manaları kalmasın, özürleri kalmasın. Gördüğümüz gibi bu doğal vahiy ile Allah kendini tanıtıyor. Ama biz hani ona bakarak Allah vardır diye bu anlayışa varıyoruz, fark ediyoruz. Ama yani bu doğal vahiy ile Allah'ın nesini anlayabiliriz? Tamam, anladık. Allah vardır. Sonra Allah'ın nesini anlıyoruz? Pavlus iki şey söylüyor. İki konu. Rabbin kuvveti ve tanrılığı. Ama bu ne demek? Kuvvet, bunu anlıyoruz. Rabbin gücü, onun kuvveti değil sadece güçlü olması, her şey yapabildiğini. Ama bu kosmosu yaratan, evreni yaratan varlık o kadar güçlüdür. İkinci bir güç onun yanında yok. Demek ikinci bir tanrı, ikinci bir Allah yoktu. Yani doğal vahiden Tanrı'nın tek olduğunu anlıyoruz. İkinci olarak diyor ki onun tanrılığı. Nasıl bir laf? Tanrı'nın tanrılığı. Ne saçmalık. Ama ne demek istiyor? O ilk bakışta anlamsız gibi görünüyor ama anlamı şu. Yaratılan şeylerden anlaşılıyor ki onları yaratan Tanrı içinde değil, dışarıda olması lazım. O evrenin bir parçası değil, kosmosun bir parçası değil. Çünkü yüzlerce sene astronomlar dediler ki bu kosmos, bu evren yaratılmadı. Her zaman var idi ve her zaman var olacaktı. Evrenin başı bir sonu yok. Hep öyle derdiler. Ama bu anlayış yıkıldı. 120 sene önce 1929 senesinde Edwin Hubble büyük bir astronom fark etti ki evren genişleniyor, büyüyor. Bütün yıldızlar gittikçe daha fazla birbirlerinden uzaklaşıyor. Sanki bir balonu şişiriyorsun ve her nokta birbirinden uzaklaşıyor. Ondan sonra dedi ki bugün hani kosmos büyüyerse demek eskiden daha küçük idi. Ve daha da geri gidiyorsun, daha da geri gidiyorsun. En sonunda küçücük bir parça. Düşünebiliyor musun? Bütün bu kosmos bir avuç içinde. Avuç bile değil. Bir çekirdek yani kadar küçük idi. 1931 senesinde Georges Lemaître adında bir astronom ve aynı zamanda Katolik bir papazıydı bu. Ama bu adam yani bugün hepimiz bildiği büyük patlama teorisi orada ortaya çıkardı. Artık fizikçiler utanmaya başladılar. İyi gelmedi onlara. Nasıl kosmos, nasıl ya, evrenin bir başı var, başlangıcı var. Olamaz ya. Olmaz dediler. Albert Einstein bildi ki hayır olamaz. Ama en sonunda hepsi bu dilini yuttular, utanmaya başladılar. Çünkü yüzlerce sene bizim gibi imanlılarla eğlenirdiler. Siz diyorsunuz en başta Allah evreni bir hiçten var etti. Öyle bir şey olamaz. Ama şimdi aynı hakikate geldiler. Bu değil bilim şey, bu değil Allah adamları, bilim adamları bunu söylemek zorunda. Demek ki bu anlama geliyor ki Tanrı bu evrenin bir parçası değildir. Onun dışında olması lazım. Daha üstündür. Hepsi güzel. Şimdi bunu anladık. Her bir insan azıcık kafasını çalıştırırsa dünyadan, hani evrenden bunu anlayabilir. Yıldız ve güneşten bunu anlayabilir. Evet. Ama bu insan için bir problem yaratıyor. Eğer Allah gerçekten evrenden büyükse, o zaman biz ona hesap vermek zorundayız bir gün. Çünkü sen güneşe, yıldızlara, kosmosa hesap veremezsin. Onlar hep var. Ama eğer onları yaratan biri varsa ve o dışarıda ise, o zaman işler karışıyor. Bir gün biz ona hesap vermek zorundayız. Ve zaten Romalılar 1:18 en başta bunu söyledi. Romalılar 1:18. İşte Allah'ın öfkesi gökten belli oluyor. Ne? Allah'ın nesi? Öfkesi. Gökten belli oluyor. İnsanların bütün Allahsızlığı ve haksızlığına karşı belli oluyor. O insanlar ki hakikate haksızlıkla engel oluyorlar. Neden? Çünkü Allah'ı tanıdılar. Ama gene de onu ne bir Allah gibi saydılar ne de ona şükür etmediler. Kendi fikirlerini yürütürüp yanlışlığa düştüler ve akılsız yürekleri karardı. İşte genel vahiden bunu anlıyorsun. İnsan göklere bakıp hayran kalıyor. Rabbim ne kadar büyüksün deyip duruyor. Ya sonra ne? Sen hiç böyle Balkan'a, denize gittin mi, böyle baktın mı? Aynı Davut gibi aynı duygulara sahip oldun mu? Aynı duyguları paylaştın mı? E anladın Allah. Sonra ne? İşte tam bu durumda Mezmur 19 konuşuyor. Bu bilgi, hani Allah vardır, büyüktür, güçlüdür, senin hayatına dokunuyor mu? O senin hayatını değiştiriyor mu? Yoksa sadece gelip geçici bir duygu böyle bir. Demek ki bu birinci vahiy yolu ile bu kurtuluş yolu değildir. Hiçbir insan sadece prerolaya bakarak Allah ne kadar büyüktür diye kurtulamaz. Tam tersi suçlu düşüyoruz. İncil bize bunu anlatıyor. Evet, değil kurtuluş olsa olsa yargılama yoludur. İnsan daha fazla suçlu olduğunu anlıyor. Ve şimdi Davut dikkatimizi bambaşka bir konuya çekiyor. O da Allah'ın kanunu, Musa'nın kanunu. Rab doğal vahiyden sonra bizi bir ikinci vahiy yolu açıyor. O da özel vahiy dediğimiz. Yani peygamberlerin aracılığıyla konuştu. Ve ikinci parça budur. Şimdi ayet 6'dan sonra 7'den 11'e kadar Allah kendini kanunda tanıttırıyor. Ayet 7. Rab'in kanunu eksiksizdir. Ruha canlılık verir. Rab'in öğrettikleri hakikattır. Saf kişiye anlayış verir. Rab'in sıraları doğrudur. Yüreği sevindirir. Rab'in buyrukları bir ışıktır. Gözleri aydınlatır. Rab korkusu kutsaldır. Sonsuzca kalır. Rab'in kararları hakikattır. Hepsi doğrudur. Onlar altından, en saf altından daha kıymetlidir. Baldan, en temiz baldan daha tatlıdır. Kulun da onlarla aydınlanır. Yani ben kulun, Davut kulun derken Allah'ın kulu ben. Kulun da onlarla aydınlanır. Onlara uyanların karşılığı büyüktür. Ve bu da bütün bu ayetlerde, bu beş ayette eski antlaşmayı övüyor. Musa'nın kanununu övüyor. Biz şimdi İsa'dan sonra yeni antlaşma zamanında okurken sanki Musa'nın kanunundan sanki hep olumsuz bir tat alıyoruz, öyle değil mi? Yani biz biraz İncil'i okumuş olanlar biliyoruz İncil Musa'nın kanunu hakkında neler konuşuyor. biz sanki biraz hep olumsuz, kötü bir şey düşünüyoruz değil mi? Mesela 2. Korintliler 3:7'de diyor ki kanun ölüm getirdi. Sonra Elçilerin İşleri 15:10 yazıyor ki kanun ağır bir boyunduruktur, biz onu kaldıramıyoruz. Romalılar 4:15 diyor ki kanun Allah'ın öfkesini kaldırıyor. Ve Romalılar 6:14 diyor ki ve biz artık kanun altında değiliz. E sen bunu okurken, sen bunu düşünürken kanun hakkında nasıl bir duyguya sahip olacaksın? Daha iyi uzak kalalım. Daha iyi olmasın. Ama Davud'un sözlerini şaşıyoruz. Nasıl kanunu o kadar övebilirsin? Ama ilk önce şunu anlayalım. Biz kanun derken hep yasakları düşünüyoruz değil mi? On emir. Yapma, yapma, yapma, yapma. Hep böyle değil mi? Kanun buymuş. Ve o tabii ki bizi bunalama sokuyor. İyi bir şey değil. Konuşma daha fazla. Yeter demek istiyoruz. Ama Davud'un anlayışı başka. Onun için kanun sözü Rabbin bütün konuşmaları içeriyor. Yani Rab ne konuştuysa hem Musa'dan hem peygamberlerden işte bütün bunlar kanun diyor. Rabbin sözleri. Bakın Davud hangi sözleri kullanıyor? Diyor ki Rabbin kanunu, Rabbin öğrettikleri, Rabbin sıraları, Rabbin buyrukları, Rab korkusu, Rabbin kararları. Ve bunlar hepsi birdir. Onu anlatıyor. İşte doğal vahiy ile genel vahiy ile özel vahiyin arasındaki fark o kadar büyüktür. Sanki evreni bakarken biraz aydınlık darıyor senin hayatına bir mum ışığı kadar. Az bir şey anlıyorsun, çok az bir mum ışığı kadar. Ama özel vahiy sayesinde, kanun sayesinde daha fazla aydınlık alıyorsun, kocaman bir fener gibi. Ama İsa geldikten sonra güneş kadar aydınlık oluyor. Önce anladın ki bir Tanrı var ama sonra Musa ve peygamberlerin sayesinde onun özel adını anlıyorsun. Ve ilk 6 ayette Davud ne zaman gökleri ve güneşi anlatıyor? O da sadece Tanrı söze geçiyor. İbranice El, genel obstruktor, Tanrı. Ama sonraki parçada yani kanunu konuşurken Rabbin özel adı geçiyor, Yahve. Ve bunu da göstermek istiyor ki sen kendi gücüyle yani yıldızlara ve güneşe bakarken çok küçük az bir şey anlıyorsun. Bu Tanrı'nın adı ne olduğunu bilemezsin. Rab ne zaman bu adını tanıttı Musa'ya? Özel bir günde değil mi? Yanan çalıdan konuşurken. Evet. Sen çok az bilgi anlıyorsun. Allah vardır, güçlüdür, okey anladık ama sonra o Tanrı sende ne bekliyor? O Tanrı seni seviyor mu, sevmiyor mu? Senin dualarını işitiyor mu, işitmiyor mu? İşte bütün bunlar cevapsız kalıyor ve ancak eski antlaşmada Rabbin kanunu ile açıklanıyor. Sonra genel vahiy dediğimiz kimin için? Her bir insan yeryüzünde, her bir yerde onu anlayabilir. Ama Musa'nın kanunu kim aldı? Sadece İsrail halkı. Küçük bir grup insan. En küçük halk daha doğrusu. Romalılar 9:3 diyor ki Allah'ın konuştuğu sözler onlara emanet edildi. Bunu anlayınca Davud daha da fazla coşuyor. Ben de bu ayetleri okurken biraz reklam yapmak istiyorum size. Yani Allah'ın sözü için. Çünkü bugünlerde Allah'ın sözü nasıl davranıyoruz? Ha? Allah'ın sözü bize nasıl geliyor? Daha fazla internetten böyle kartıçkalar yolluyorlar, ayet yolluyorlar güzel resimlerle değil mi? Daha fazla öyle ayetleri alıyoruz. Ama biz oturup gerçekten Rabbin sözüyle uğraşıyor muyuz? Rabbin sözünü kazanmak istiyor muyuz? Rabbin sözü içimize girsin diye uğraşıyor muyuz? Ve şimdi Davud 6 defa övüyor. Allah'ın sözü diyor, ruha canlılık veriyor. Allah'ın sözü ruha canlılık veriyor. Sanki kurak yerde bir su gibi, çölün ortasında bir su gibi. Vay bu filmler değil mi? Adam bir hafta susuz kaldı. En sonunda küçücük bir çamurlu bir birikinti buluyor. Mesela deli gibi suyu içiyor. Aynı. Ruha canlılık veriyor. Allah'ın sözü ruha canlılık veriyor. Bir klip gördüm. Çin'de, Kitay'da. O da biliyorsunuz kiliseye kaçak. Çoğu kaçak orada. Yeraltı, gizlide toplanan bir kilise. Amerikalı bir ziyaretçi. Tamam, onu birçok yere, birçok kiliseye gezdirdiler. Ondan sonra sabah 8'de gidiyorlar ilk toplantıya. Yüzlerce kişi kaçak böyle toplanıyorlar. Onu gezdiren Çinli adam diyor ki Amerikalı'ya vaz vereceksin değil mi? Hepsi seni bekliyorlar. Amerikalı da soruyor, iyi tamam vaz vereceğim, ne kadar? 30 dakika mı 40 dakika mı? Öbürü bakıyor, ne konuşuyorsun? 3 saat minimum, en azından 3 saat konuşacaksın. Kişiler 20-30 kilometre yan yana geldiler seni işitmek için. Minimum 3 saat. Öbürü eyvah ne yapacağım? Bu sarı sabah, akşam yine 3 saat diyor. Tamam. İşte Allah'ın sözüne bu kadar hasret miyiz? Rabbin sözü bize canlılık veriyor mu? İkinci söz, Davud diyor ki saf kişiye anlayış veriyor. Allah'ın sözü saf kişiye anlayış veriyor. Sen de belki çok fazla okumuşluk yok değil mi? Var mı bir aramızda? Üniversite bitirmiş var mı? Yani var mı bizim aramızda okumuş bir kişi? Hepimiz safız, saf değil mi? Bu söz bizi konuşuyor. Saf bir kişisin. Okula gitmeye de fırsatın yok. Ama kutsal kitabı ciddi okuduğun zaman ne oluyor? Mezmur 119 ayet 99 şöyle diyor. Bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım. Ha bakalım. Ben bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım. Nasıl bu derece geldin? Çünkü öğütlerin üzerinde düşünüyorum. Allah'ın sözü üzerinde düşündükçe o bana akıl, anlayış, bilgi veriyor. Üçüncü söz diyor ki Allah'ın sözü diyor yüreği sevindirir. Kutsal kitapta yürek sevindirmek neyle oluyor? Şarapla. Hep öyle diyor. Şarap yüreği sevindiriyor. Ama Efesliler 5:19 diyor ki şarapla sarhoş olmayın. Ve Kolosiler 3:16 diyor ki Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Yani şarap yerinde Mesih'in sözü sizi sevindirsin, coştursun. Öyle değil mi? Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, birbirinize ders verin. Deep pastor sana ders versin. Birbirinize buluştunuz, bir çay içmeye gittiniz, bir kahve içmeye gittiniz. Allah'ın sözü aramızda var mı? Allah'ın sözü aramızda konuşuluyor mu? Öğüt veriyor muyuz birbirimize? İşte yüreği sevindiren bir şey. Hatta mezmular ilahiyle ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nameler yükseltin. Dördüncü şey, Allah'ın sözü diyor gözleri aydınlatır. Rabbin sözü bir gözlük gibidir. Ben 10 yaşından beri hep gözlük takıyorum. Gözlerimi bozdum küçük yaşta. 4 sene önce yeni gözlük almıştım. Ve eski gözlüklerimi alışmıştım daha önce eski gözlüğümü. Sanki görebileceğim kadar gördüm ama çok zayıf, bulanık. Ama alıştım bu kadar. Sanki yani telefona bakarken kızardım. Nasıl bu kadar programlar yapabilirsin, o kadar ince yazılmış ki bu görecek. Problem değil telefonda, problem bende. Gözlüğüm zayıf idi. Ama sonra yeni gözlük alınca her şeyi net görmeye başladım. Daha neler varmış bu yeryüzünde. Rab diyor ki Allah'ın kanunu, Allah'ın sözleri gözleri aydınlatır. Evet, şu anda sende yanlış gözlük var belki. Şu anda hayatın konularını bulanık görüyorsun. Ama Allah'ın sözünü okudukça, Allah'ın sözü senin kafana dağıldıkça net görmeye başlıyorsun. Beşinci olarak diyor ki Allah'ın sözü sonsuzca kalı. İnsan aklı değişkendir. Durmadakka aklı değiştiriyoruz. Ve bize akıl veren kişiler de durmadakka moda gibi gelip geliyor bu akılları. Kalıcı bir akıl istiyor musun? Sonsuzca kalan bir akıl istiyor musun? İşte bu Allah'ın sözünden geliyor. Son olarak diyor ki Allah'ın sözü hepsi doğrudur. Rabbin vaatleri doğrudur. Rabbin söz verdi mi bize? O doğrudur. Onunla yürüdükten sonra şahitlik yapabilirsin ki Hepsi gerçekleşti. Rab hiçbir zaman kendi sözünden caymadı. Demek Rab'in sözleri ve kanunu son olarak diyor ki iki şeye benzettiriliyor. Altın ve bal. Rab'in sözü altın gibidir. En 24 ayar altın gibi ve bal gibidir. En kral bal gibidir. Ve ikisi aynı renk değil mi? Altın ve bal aynı renk. Eskiden şeker yoktu ve tatlı şeyleri için sadece iki kaynak vardı. Üzüm pekmezi ve bal. Ama birisi daha pahalı. Bal çok daha pahalı değil mi? Ve öyle bir şey ki hem altın hem de bal hiç bozulmaz biliyor musunuz? 100 senelik bal yiyebilirsin hiçbir zarar olmadan. Bal bozulmaz. Demek ki Allah'ın sözü kalıcıdır. Ve biz bunu öğrendik mi hayatımız sağlam oluyor. Ve şimdi Davut 3. konuya geçiyor. Rabbin bizi konuşması için başka bir yol daha var. Doğal vahiy dedik bütün insanlara. Özel vahiy dedik sadece Rabbin halkına. Ama 3. bir yol daha var, o da vicdan. Vicdan yolu ile sana sanki tek başına konuşuyor. Yok halk, yok bütün dünya. Direkt o sana konuşmak istiyor Rab. Genel vahide kurtuluş yok. Rab'in kanunu ne kadar da iyi olsa bile o bizi kurtuluşla getiremez. Ama 3. yolda kurtuluş var. Allah kendini vicdanla tanıtıyor ayet 12'den 14'e kadar. Kim yanlışlıklarını fark edebilir? Bilmediğim bütün kusurlarımdan beni temizle. Kulunu gururdan da koru. Onun esiri olmayın. O zaman kusursuz ve büyük bir günahtan arınmış olacağım. Davut bu da günah için iki kategori yapıyor. Fark ettiniz mi? İki çeşit günah var. Bilmediğim günahlar ve bile bile işlediğim günahlar. Var mı böyle bir şey senin hayatında? Fark ediyor musun kendi? Senin vicdanın uyanmaya başladı mı? Anlamadan işlediğim günahları diyor bağışla. Yani sen anlamadan herhangi bir kanunu çiğnersen gene ceza yiyeceksin. Senin anlayışın burada bir rol oynamıyor. Anlamadan işlediğim günahları bağışla, temizle. Ama bile bile günah işlemeye kalktığım zaman diyor bana engel ol. Yoksa o günahın esiri olacağım. Günahın kölesi olacağım. Görüyorsunuz Davut burada kişisel bir kurtuluş arıyor. 3. vahiy yolu budur. Allah'ın var olduğunu anlamak yeterli değil. Allah'ın sözlerine sahip olmak, onu tanımak, onun ne istediğini bilmek yeterli değil. Hani Müslümanlar bazen böyle tabelalar yazıyor. 52 tane farz. Çok güzel. Oraya 2 tane kanun yazmışsın ama sen neredesin? Kaç tanesini yapıyorsun? Kanunu bilmek yeterli değil. Yerine getirmek lazım. Ama kurtuluşu aramalıyız. Ve kurtuluş kendi günahlarını bilmek ve anlamakla başlıyor. Allah'ın kanunu Davud'u kurtarıcıya götürdü. Ve ayet 14'te diyor ki son olarak ağzımın sözleri sana hoş görünsün ve kalbimin sesi sana kadar yükselsin. Ey Rab, kayam ve kurtarıcım benim. Mata 16'da değil mi? Kayam ve kurtarıcım sensin. Mata 16-18 İsa Petrus'a aynı söz yapıyor. Kaya. Sen kayasın hatırlıyorsunuz değil mi? Biz onu nasıl anlayalım? Hangi Petrus hangi anlamda kaya bizim için? Çünkü burada Davut diyor ki bizim kayamız sensin Rab. Petrus. Petrus'un kendisi mi o kaya? Petrus öldü gitti çoktan. Petrus'un ruhuna dua mı edelim? O bizim için aracılık yapsın öyle mi? Bizim kayamız. Yoksa Petrus'un seçtiği kişiyi mi öyle yapalım? Yani papa diyorlar ya papa Petrus'un değil mi? Seçtiği kişi öyle mi? Yoksa Petrus'un sözleri mi bizim için kaya? Sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin. Değil mi? Bu sözü Petrus İsa'ya söyledi. Yani İsa sordu. İnsanlar ne diyor benim için? Ben kimimişim? Değişik cevaplar. Peygamber, en büyük peygamber, Mesih'in öncüsü. Ama siz ne diyorsunuz? O zaman Petrus dedi ki biz öğrenciler biz anladık ki sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin. Evet doğru anlam odur. İsa Mesih'tir ve Allah'ın oğludur. Kurtuluş dediğimiz ancak onda bulunuyor. Demek üç büyük şey gördük. Önce Allah konuşuyor bütün insanlara yıldızlar ve güneş aracılığıyla. İkinci olarak Rab konuşuyor sadece kendi halkına, peygamberler ve kanun aracılığıyla. Ve üçüncü olarak Allah konuşuyor direkt o sana. Senin vicdanını uyandırmak istiyor. Sen bütün bunları anladın mı? Sen bir kurtarıcı arıyor musun? Sen bu anlayış yolculuğunun neresindesin? Ne kadar anladın? Ve Rab sana burada fırsat veriyor. Bekliyor. Sen gelesen asıl kurtuluşun Mesih'tir burası. Rab sizinle olsun.